Ayrım 63.
Nutuk. Atatürk kürsüde ve yazıda hayli sert polemikçiydi. Mütarekede bir defa Fethi Bey'in, Okyar, çıkardığı Minber gazetesine hissedar olarak katıldığını kendisinden duymuştum. Kumandanlık sıfatı üstünde olduğu için imzasıyla yazmamıştır. Fakat gazeteye bir hayli yazı telkin etmiş olsa gerektir. Meclis ve sonra devlet reisliği sıfatı gündelik tartışmalara engel olduğu için meşhur nutkunu yazmıştır. Benim samimi düşüncem hiç yazmamasıydı. Bütün o vesikalar, tutanaklar dosyalarla kalacağı için tarihçiyi hükümlerinde daha serbest bırakmalıydı. Ama nutuk Atatürk'teki çalışma gücünün insan takatini bazen ne kadar açtığını gösterir. Yüzlerce, binlerce vesikayı eski köşkün üst katındaki küçük çalışma odasında kendisi ayırmış. Nutku çoğunca ayaküstü dolaşarak dikte etmiştir. Uzun saatler süren diktelerden sonra yazanlar 8-10 saatlik bir uykuya gittikleri zaman Atatürk bir banyo alır, giyinir, akşam davetlilerine o gün yazdıklarını okutmak üzere sofraya inerdi. Okuma ve o günkü yazılar üzerine konuşmalar da saatler sürerdi. Bu defa dinleme ve konuşmalardan yorulanlar uzun bir rahatlama için evlerine dönerler. Atatürk çok defa kısa bir uykudan sonra bir gün önceki çalışmalarına koyulurdu. Bu kadar sıkı çalışma haftalarca sürmüştür. Cümleler, kelimeler ve noktalar üzerinde titizce durduğunu unutmayınız. Nutuk, dil inkılabından önce yazıldığı için Namık Kemal Mektebi uslubundadır. Atatürk'ü besleyen edebiyat oydu. Harbiye Okulu hapishanesinde bir gazel bile yazmıştır. Dilin Türkçeleşmesine inandıktan sonra bütün zevklerini ve adetlerini fikirlerine feda ettiği gibi o kadar sevdiği uslubunu da içilmiş bir cigara gibi atıvermişti. Yeni harfler alındıktan sonra eski yazıyla bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür. Atatürk ve İnönü. İnanışlarına öylesine bağlıydı. Atatürk bizim harbiyede yetişmiş olanlar gibi ister istemez hafifçe kültürlüydü. Fakat ölünceye kadar okuyarak kendi kendini tamamlamıştır. Kitap okuyuşu da nutkunu yazışı gibiydi. Başladı mı eser kaç cilt olsa bitirirdi. Erişmek ihtirasıyla yanar, bu yanış onda bütün tabii insanlık zaaflarını silip süpürürdü. Metin kenarını işaretlemek adeti olduğu için kitapları nasıl dikkatle okumuş olduğunu bu renkli işaretlerden anlardık. Yine bu işaretler Atatürk'ün pek iyi konuşamadığı Fransızcayı iyi anladığını gösterirdi. Karlsbad kaplıcalarında Fransızca olarak tuttuğu bir hatıra defteri vardı. Büyük bir ihtimalle bu defter onun Karlsbad'da hususi Fransızca dersi aldığını gösterir. Çoğu hissi notlar olmakla beraber hoca düzeltmesinden geçmiş Fransızca romanları olduğu göze çarpıyordu. Yabancılarla fikirlerini pek iyi anlatmaya meraklı olduğundan tercüme ettirerek görüşürdü. Kurmay subaylarımızın aksine Almanca'ya pek merak etmemişti. En toy gençliğinde bile bir yabancı eğitim kuklası olmaktan büyük gururla uzak kalmıştır. %100 Türk subayıydı. Bununla beraber büyük bir asker olduğundan seçme yabancı komutanları hafife almazdı. Tarih dehalarının hayranıydı. Peygamber Muhammed ve Padişah Fatih kumanda vasıflarına hayran oldukları arasındaydı. Söylenmeyen. Sonradan Türkiye'de memuriyet de veren bir İngiliz, pek kibar hanımıyla Anadolu'da seyahate çıktıydı. İlk defa Konya'da bir otele inmişler. Hanım yıkanmak üzere tuvalete gitmiş ve içi bulanarak adeta sancılar içinde geri dönmüş. Adamcağız galiba İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya bir mektup yazarak, "Aman Anadolu'nun tuvalet yerleri meselesini hallediniz," diyordu. Atatürk'ün en küçük ev içi teferruatı ile uğraşmasının sebebi, yıllarca taşra hayatı iptidailiğinin çilesini çekmekten, çok temiz olmasından ve milletinin şerefini kendisininkiyle bir tuttuğu için, Tanzimat zübbeliği aksine vatandaşlarını kendine yetiştirmek ve onlardan utanmak yerine onlarla övünebilmek içindi. Anadolu'da en güç şeylerden biri sıhhi tesisler dediğimiz ev kısmını düzenleyebilmekti. Her yuva herkes için rahat olmalıydı. Bir gün beraberce bir yolculuğa çıkmıştık. Vilayet merkezlerinden birinde bir iki gün kalacaktık. Atatürk ve arkadaşlarını ağırlamak için idari ve askeri makamlar ve ileri gelenler seferber olmuşlardı. Belediye binasında bir akşam ziyafeti, ondan sonra da ordu evinde bir balo hazırlanmıştı. Belediye binasında kalabalığın büyük kısmı fraklıydı. Sofrada hiçbir eksik yoktu. Bir aralık ellerimi yıkamak için dışarı çıktım. Sıkılarak binada yıkanma yeri yoktur dediler. Ya ne yapabilirim diye sordum. Bahçenin yolunu gösterdiler. Bahçede seyirci halkla doluydu. Daha da tuhafı, bina Cumhuriyet devrinde yapılmıştı. Dış ve iç şatafatı yerindeydi. Ya Atatürk'ün bir ihtiyacı olursa diye sordum. Onun için yer hazırladık efendim dediler. Ve bana bir paravan arkasında bir iskemleyle üstüne konmuş bir leğen gösterdiler. Ne yapayım, orada evine gideceğiz, gelirim dedim. Bir öğretmen geldi, maalesef orada da yoktur dedi. Ama fraklar, son moda esvaplar, parlak pabuçlar, hepsi yerindeydi. Yine bir vilayet merkezindeki halk evinde Atatürk'ü misafir etmek için bir banyolu daire yapmışlardı. İstanbul'a doğru yol üstünde uğramıştık. Atatürk hiç olmazsa bir iki gece kalmaya niyetliydi. Hava sıcak olduğu için öğle yemeğinden önce bir duş yapmaya karar verdi. Banyoya gitmiş, duşun altına girmiş, musluğu açınca ne olsa beğenirsiniz. Başından aşağı kurtlar, böcekler dökülmeye başlamış. Duşun altından çıkmasıyla odasına fırlaması bir olmuş. Sorduk, soruşturduk. Tabii bir müteahhit bularak banyoyu mükemmel yaptırmışlar. İş su meselesine gelince orası kolay demişler. Yangın tulumbasını kasabanın içinden akan suyun başına getirmişler. Depoya oradan su basmışlar. Bunlar en yüksek misafir için onun bilhassa meraklı olduğu hazırlıklardı. Artık geri kalanları düşününüz. Bir çamlı tepede belediye bir gazino yapmıştı. Tuhaf bahçesine sanki hoş bir şeymiş gibi tıpkı Marmara Çiftliği köşkündeki havuzun eşini kazmışlardı. Tepede akarsu vardı. Eh, yıkanma yerini elbette düşünmüşlerdir dedik, sorduk. Pis, murdar, susuz, yarı açık bir baraka gösterdiler. Söylendik. Efendim, belediye reisinin evinde de yoktur ki cevabını verdiler. Sıkılırız da ondan mıdır? Düşünmek ayıp sayarız da bundan mıdır? Her nedense memleket dertleri derken bunun başına o ağza almak istemediğimiz şey geldiğini unutur görünürüz. Atatürk bu bizim anmak istemediğimiz şeyle Sakarya Savaşı verir kadar uğraştıydı. Eğitim. İlk Rusya'ya gittiğim zaman halk eğitimi metotlarını yakından incelemiştim. Benim için inkılap davamızın tek teminatı kızı olan bütün Türk çocukları sivil ve laik ilkokul eğitiminden geçirmekti. Yeni Rusya kitabında bilhassa bu mesele üzerinde ısrar etmiştim. Kızılbaş Sünni ayrılığı mı? İlkokul meselesi. Doğu illerinde Kürtleşme tehlikesi mi? İlkokul meselesi. Yobazlık o, taassup o, hepsi o meseleydi. Bizim bize benzemeyenlerden tek farkımız sivil eğitim görmekten ibaretti. Bu işi halledemediğimiz için de Tanzimat'tan beri yeni nesiller büyük kalabalığın üzerinde köpükler gibi görünüp sönüyorduk. İnkılabın kaçıncı yılıydı? Hala ilkokul seferberliğini ele almamıştık. Recep Peker partinin umumi katibi olarak başbakanın Roma seyahatinde bizimle beraberdi. O, ben ve Saffet Arıkan otelin holünde oturuyorduk. Recep Peker, bugünkü demokratların yaptığı üzere pek kısa zamanda rejimin neler yaptığını sayıp döküyordu. Bence hiçbir şey yapmamışızdır. Madem ki halk, o hak, bulduğu yerinde duran halk dedim. Peki, fakat inatçı bir arkadaştı Peker. senden beklemezdim bu inkarcılığı diye tutturarak ray kilometrelerini, fabrika bacalarını, şehir süslerini yine saydı döktü. Hepsi de Tanzimat'tan beri az çok yapılmıştır. Sultanahmet Hicaz demiryolunu bir milli eser olarak başarmadı mı? Hereke ve Zeytinburnu fabrikaları onun değil midir? Ama onun devrinde isyanlar, İttihatçılar devrinde de olmuştur. Bizim devrimizde de olmaktadır. Halk yığınlarındaki mukavemeti bir türlü sökemiyoruz. Recep bütün belagatı ile birbirine giren terkipleri ve izafetleri ile bana hücum etti. Sonra adeti olduğu üzere Falihçim gel barda bir şey içelim dedi. Gönlümü alacaktı. Barın uzun iskemlesine çıktık. Birer kadeh bir şey ısmarladık. Neşe ile bana dönerek bilmezsin seni ne kadar severim. Zeytin Dağ'ın yok mu? Bayılmışımdır o eserdeki görüşlerine ve buluşlarına diye iltifat etti. Hiç bozmadan, Recep Bey ben Zeytin Dağı'nda o kadar beğendiğin görüşlerimi ve buluşlarımı 21 yaşında not etmiştim. 15 yıl daha olgunlaştıktan sonra gördüklerimi demin nasıl karşıladığını düşün dedim. Mustafa Kemal Mustafa Kemal diyoruz. Yahut sen Recep Bey, çocuklukta hiç okumasaydınız yahut bir softa ocağına gitseydiniz şimdi birer yobaz olmaz mıydınız? Memleket ne çekmezdi sizlerden? Recep tahammüllü adamdı, idealist ve şevkliydi. Fakat bizler bugün dahi inkılaplarımızın hemen arkasında, bütün köylerde ilkokul temellerini atmamaklığımızın çilesi içinde değil miyiz? 31 Mart yahut Menemen veya Şeyh Said veya 6-7 Eylül, hepsi bir, aynı ruh. Bozkurt. Fransa ile aramızda bir bozkurt hadisesi çıktıydı. Bin türlü tartışmadan sonra işi Lahey Mahkemesi kararı ile halletmekte mutabık kalmıştık. Adalet Bakanı rahmetli Mahmut Esat ve bir arkadaşı İsviçre'ye gittiler. Orada meşhur Fransız hukukçusu Fromaggio ile buluşacaklar ve bir tahkimname hazırlayacaklardı. Meselenin en nazik tarafı bu tahkimnameydi. Fromaggio öyle şartlar ileri sürmüştü ki eğer tahkimname bu şartlar üzerinden yapılırsa davayı kaybedeceğimize asla şüphe yoktu. Bizimkiler bir uzlaşma çaresi bulamamışlar, Dış Bakanlığı vasıtasıyla Atatürk'e durumu anlatmışlardı. Geldikten sonra bize hikaye ettiğine göre Mahmut Esat tamamıyla ümitsiz yatak odasına çekilmiş bekliyordu. Bir tesadüf olarak Hakimiyet-i Milliye gazetesine ait bir iş için Siirt milletvekili Mahmut'la beraber Çankaya'ya gitmiştik. Rahmetli lider yemek salonundaki ocağın başında kitap okuyordu. Bizi dinlemeye başladıktan biraz sonra Dış Bakanlığından geldiler. Mahmut Esat'ın şifresini kendisine verdiler. Sabırla uzun uzun dinledi. Düşündü, taşındı. Fromaggio'nun şartlarını adeta tersine çeviren bir telgraf dikte etti. Sonuna da eğer Fransızlar buna razı olmazlarsa Türk heyetinin hemen geri dönmesine dair bir cümle ilave etti. Konuşmamızı bitirmiş Mahmut'la beraber yola çıkmıştık. Canım dedim, paşamızın dehasına şüphe yok ama hukukçu da değil ha. Atatürk'ü benden daha önce tanımış olan Mahmut, öyledir o dedi. Ertesi gün tahkimnamenin Atatürk'ün diktesine göre yapılmasına Fromaggio'nun razı olduğu haberi geldi. Meclis pek neşeliydi. Dayanamadım. Bir gün önce kendisinden ayrıldıktan sonra Mahmut'la aramızda geçen konuşmayı olduğu gibi anlattım. Güldü. Doğrudur dedi. Ben hukuk pek bilmezsem de Bozkurt için Fransa'nın Türkiye ile bir mesele çıkarmayacağını bilirim. Tevekkeli politikayı imkanlar sanatı olarak tarif etmemişler. Atatürk vermeyi de almayı da bilirdi. Fakat daha çok ve daha iyi bildiği şey neyin alınabileceği ve neyin alınamayacağını, etrafındakilerden ve bugünkülerden hiçbirine nasip olmayan bir görüşle kestirebilmesiydi. Milletini boşuna hayale düşürür ve yorar, ne de yine boşuna onun menfaatlerinden en küçük fedakarlıkta bulunurdu. Her neyse, bir hayli zaman sonra soyadları kabul edildiği vakit Mahmut Esat adının sonunda kelimeyi görmüştük, Bozkurt. Soyadını kendisine Atatürk vermişti. Arkadaşlarını şereflendirmekte, cephe veya cephe gerisinde kendi yaptıklarını sevdiklerine mal etmekte hiç hasis değildi. Gaf. Rahmetli Nuri Conker, Davudi sesli, kelli felli, çok defa efendice zarifti. Atatürk'ün çocukluk ve asker ocağı arkadaşı olduğu için meclislerinde hava elverişli olduğu zaman laubalilik ve Atatürk'le şaka etmek de yalnız onun imtiyazıydı. Selanik gazinolarındaki masa sohbetlerinden beri hatıraları birbirlerini tamamlıyordu. Mustafa Kemal daha kol ağasıyken bir akşam, "Fethi Büyükelçi seni başvekil yapacağım," demiş. Nuri Conker sormuş, "A birader, ya sen ne olacaksın?" "Fethi Büyükelçi ve seni başbakan yapabilecek makam sahibi." Atatürk o makam sahibi olmuştu, hatta Fethi Büyükelçi de yapmıştı ama Nuri Conker sadece sohbet arkadaşı olarak kalmıştı. Sinirli zamanlarda bir hikayesi, nüktesi veya şakasıyla meclisin zehrini giderir. Atatürk'ün pek çok hatıralarını tazeler, rahmetliyi avuturdu. Eski köşkündeyken bir akşam yine toplanmıştık. Birkaç hanım da vardı. Biri Atatürk'ün yakınlarındandı. Misafirlerine birer birer ne içmek istediklerini soruyor, garsona emir veriyordu. Sıra Saracoğlu Şükrü'ye geldi. Saracoğlu içkici değildi. Bazen uzun saatler bir kadehle avunur, fakat herkesle beraber onun da neşesi artardı. Nuri Conker'in aksine de hiç zarif değildi. Latife etmek istediği zaman biraz kabaya bile kaçardı. "Ben şampanya isterim," dedi. Misafirlerinin hoşnutluğunu pek kibarca her şeyin üstünde tutan Atatürk garsona, "Beyefendiye şampanya getiriniz," dedi. Nedense ev sahipliğini fazlaca üstüne alan hanım, "Getirme, hatır için söylemiştir," kabilinden işaret etmiş. "İçkiler geliyor, Saracoğlu, şampanyamı isterim," diye tekrarlıyordu. Tatlı sohbetlerine başlamak için acele eden Atatürk, "Canım, beyefendinin şampanyasınızı getirsenize," diye garsona biraz sertçe bağırdı. Hanım yanında oturduğu Saracoğlu'ya, kimseye işittirmeyecek bir sesle, "Eskiden beri hep şampanya mı içerdiniz, demesin mi?" Demesi bir şey değil, pek hassas olan Atatürk bunu duymasın mı? Şükrü bir saracın oğluydu. Atatürk de nihayet bir gümrükçünün. Kıpkırmızı kesildi. "Hanımefendi, siz bu centilmenlerle bir mecliste bulunmaya layık değilsiniz," dedi. Bu sözden haklı olarak fazla alınan hanım kalktı ve çekildi. Meclis buz gibi donmuştu. Atatürk yüzünü asmış, kimse ses çıkarmıyordu. Ölüm sessizliği denen şeydi bu. İşte o sırada Nuri Conker'in şarkı okumak için boğazını hazırlıyormuş gibi öksürdüğü işitildi. Hepimiz ona baktık. Pek ciddi, "La hayre fihinne ve la büdde minhünne," dedi. Atatürk başını kaldırdı. "Nedir o?" dedi. "Yani efendim, onlardan hayır yoktur, fazla lüzumludurlar. Hanımefendilerimiz için söylenmiştir de." Hanımlar bile güldüler. Bulut dağılmıştı. Fox. Fox, Atatürk'ün son köpeğinin adıdır. Birkaç yıl eski ve yeni köşkte rahmetli lideri eğlendirdiydi. İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi. Kurban kestirmezdi. "Ömrümde bir tavuğun boğazlandığını görmemişimdir," derdi. Fox'u kendisine hediye etmişlerdi. Daha önce de pek sevdiği bir köpeği varmış ama ona ben yetişemedim. Atatürk bu yenisine o kadar yüz verdi ki bir müddet sonra hemen hemen terbiyesini kaybettiydi. Bilardo oynarken masanın üstüne çıkar, bilyeleri yere yuvarlayıp oynar, Atatürk de bu şımarıklığa gülerdi. Bereket yalnız misafirleri ısırmazdı. Pek sert bir köpekti de. Törenlerde Fox Atatürk'ün ayağı dibinde dururdu. Galiba ülkü kadar onun da çıkmış resimleri vardır. iki fıkrası hatırımdadır. Eski köşkte vilayetlerimizden birine tayin olunan bir zat bir gün kendisini resmi ziyarete gelir. Çalışma odasından girer. Fox bir köşede yatmakta. Atatürk masasının başında Vali Babali protokolünden gelme olduğu için oda içinde bir müddet yürüdükten sonra birdenbire yarı beline kadar eğilip yerden dedikleri Osmanlı selamını verir. Cumhuriyet devri görenekleri içinde yetişen Fox bu ani hareketi görünce Atatürk'e bir fenalık yaptığını sanarak fırlayıp adamcağızı tam kaba etinden ısırır. Ne olduğunu ne yapacağını şaşıran vali de tam tersine yere düşer ve ayakları havaya kalkar. Biz gülüyorduk ama Atatürk pek sıkılıyordu. Benim bulunmadığım bir gecede mecliste konuşmalar olurken Fox çok defa yaptığı gibi masanın altına girer. Isırmadığını bildiğimizden ayaklarımız altında dolaşmasından huylanmazdık. O gece rahmetli Reşit Galip'in iskemlesi yanına gelir ve oynarken pantolonunun paçasını yırtar. Atatürk bundan da üzülerek dostu Reşit Galip'e hemen kendi terzisinde şahsi hesabına bir esvap ısmarlamasını rica eder. Bu vakadan sonra eskice esvaplarını giyerek davete gelenler ve Fox masanın altına girdikçe paçalarını ona uzatanlar çok olmuştu. Fakat Fox ondan sonra bir türlü efendisini masrafa sokmadıydı. Fox gitgide şımarıklığı arttırdı. Doğrusu biz de sinirlenmeye başlamıştık. Nihayet bir akşam geldiğimizde Atatürk'ün elini sarılı bulduk. Efendisini ısırmıştı. Köpeği alıp çiftliğe götürmüşler, kontrol altına almışlardı. Yakınları bir olarak ve sahibini ısıran köpekten artık hayır kalmadığına inandırarak öldürülmesi için müsaade alabilmişlerdi. Çiftlik müdürü Fox'un derisini doldurtup müzece mekanına koymuştu. Bir gün Atatürk gezmeye gittik de müdür kendisini davet eder, derisi ot dolu, donuk cam gözlü köpeğini gösterir. Atatürk büyük bir gönül acısıyla başını çevirerek, "Onu ben severdim, böyle görmek istemem, kaldırınız onu," der. Yanılmıyorsam ertesi günü Fox'u çiftliğin bir köşesine gömmüşlerdi. Metot. Atatürk'ün askerlikte ve inkılapçılıkta başarı sırlarından birincisi tam zamanını beklemek, ikincisi fırsat kaçırmamaktı. İlk defa Erzurum'a gittiği vakit halka mukaddes saltanat ve hilafet makamlarını yabancıların baskısı altından kurtarmayı başlıca hedefleri arasında göstermişti.